Ayrım 17. Ayaklı Bela. Sami Makuer. Sayfa 301. Shepli ile Amerika Abby'nin iki yanında duruyorlardı. Ben de arkadan omuzlarını tutuyordum. Meg Abby'nin elbisesine baktı ve kıyafet seçimini onaylamadığını belirtircesine cıkcıkladı. Vay vay vay, bak şu haline kurabiye. Ne demişler? Bir kızı Vegas'tan çıkarabilirsin. Kapa çeneni, kapa çeneni Meg. Sadece arkanı dön. Eliyle arkasını işaret etti ve geldiğin yere git. Seni burada istemiyorum. Gidemem kurabiyem. Yardımına ihtiyacım var. Cidden mi, dedi Amerika aşağılayan bir tonla. Mick gözlerini kısıp Amerika'ya baktı. Ardından dikkatini kızına yöneltti. Çok güzel görünüyorsun. Büyümüşsün. Yolda görsem seni tanımazdım. Abby içini çekti. Ne istiyorsun? Ellerini kaldırıp omuz silkti. Kendimi zor bir duruma soktum diyebiliriz ufaklık. İhtiyar babacığının biraz paraya ihtiyacı var. Abby'nin bütün vücudu kasıldı. Ne kadar? İyi gidiyordum gerçekten de. Sadece devam edebilmek için biraz borç almam gerekti ve bilirsin ya. Tabii bilirim, diye patladı. Ne kadar ihtiyacın var? 2,5. Hadi ya Mick, 2.500 dolar mı? Eğer buradan defolup gideceksen sana şu anda verebilirim, deyip cüzdanımı çıkardım. 25.000 demek istiyor, dedi Abby boğuk bir sesle. Mick gözlerini bana kaydırdı. Baştan aşağı süzdü. Bu soytarı da kim? Cüzdanımda olan gözlerim aniden ona odaklandı ve içgüdüsel olarak avımın üstüne atladım. Beni durduran tek şey Abby'nin aramıza giren küçük bedenini hissetmem ve bu meymenetsiz küçük adamın onun babası olduğunu bilmemdi. Şimdi senin gibi akıllı bir adamın nasıl olup da ergen kızdan para isteyecek hale düştüğünü anlayabiliyorum. Mick konuşamadan Abby cep telefonunu çıkardı. Bu defa kime borçlusun Mick? Mick beyazlaşmış yağlı saçlarının arasından başını kaşıdı. Yani aslında komik bir hikaye kurabiye. Kim, diye bağırdı Abby. Beni. Abby bana yaslandı. Beni mi? Beniye mi borcun var? Kafandan neler... Durakladı. O kadar param yok Mick. Gülümsedi. İçimden bir ses olduğunu söylüyor. Ama yok. Bu sefer gerçekten de becerdin. Değil mi? Kendini öldürtene kadar durmayacağını biliyordum. Mick ağırlığını öbür ayağına verdi. Yüzündeki ukala gülümseme kaybolmuştu. Ne kadarın var? 11 bin. Araba almak için biriktiriyordum. Amerika hızla dönüp Abby'ye baktı. 11 bin doları nereden buldun Abby? Travis'in dövüşleri. Bana bakana dek omuzlarını çektim. Benim dövüşlerimden 11 bin dolar mı kazandın? Ne zaman bahse giriyordun ki? Adamla aramızda bir anlaşma vardı, dedi havadan sudan konuşurmuş gibi. Mick'in gözleri aniden canlandı. Bunu bir haftada iki katına çıkarabilirsin kurabiye. 25 bini bana pazar günü verebilirsin. Beni de adamlarını peşimden yollamaz. Beş parasız kalırım Mick. Okul ücretini ödemem lazım, dedi Abby, sesinde bir hüzün tanısı vardı. Merak etme canım, senin o parayı kazanman hiç zamanını almaz. Mick sanki o parayı kazanmak hiç de ciddi bir olay değilmiş gibi elini sallayarak konuşmuştu. Ne zamana kadar vaktin var, diye sordu Abby. Pazartesi sabah, gece yarısı, dedi. Yüzünde bir utanma belirtisi yoktu. Bu serseriye 5 kuruş para vermek zorunda değilsin güvercin, dedim. Mick Abby'nin bileğini yakaladı. En azından bunu yapabilirsin. Sen olmazsan bu halde olmazdım. Amerika Mick'in eline vurarak Abby'yi kurtardı. Ardından da onu itti. Yeniden başlamaya cüret etmemek. Kimse beni borç almaya zorlamadı. Mick öfkeyle Abby'ye baktı. Gözlerinde öyle bir nefret vardı ki Abby'nin kızı olduğu gerçeğinden kaynaklanan bütün bağlar silinip gitti. O olmasaydı şimdi kendi param olacaktı. Her şeyimi aldın Abby. Hiçbir şeyim kalmadı. Abby çığlığını yuttu. Paranı pazar günü Benny'ye vereceğim. Ama bunu yaptıktan sonra artık bana bulaşmayacaksın. Bunu bir daha yapamam Mick. Bundan sonra kendi başınasın. Anladın mı? Benden uzak dur. Dudaklarını birbirine bastırıp başını salladı. Nasıl istiyorsan öyle olsun kurabiye. Abby dönüp arabaya yöneldi. Amerika için çekti. Valizlerimizi toplayın çocuklar. Vegas'a gidiyoruz. Charger'a doğru yürüdü. Shepley ile ben olduğumuz yerde donup kalmıştık. Dur bir ya. Ne dedin? Bana baktı. Las Vegas'ın Vegas'ı mı? Las Vegas yani. Hani şu Nevada'daki. Öyle gibi gözüküyor, dedim. Ellerimi ceplerime sokarak. Shepley hala olanları hazmetmeye çalışıyordu. Şimdi gidip Vegas'a uçak bileti alacağız, öyle mi? Aynen. Shepley yürüyüp Amerika ile Abby için arabanın kapısını açtı. Kızlar yolcu koltuklarına geçince de kapıyı çarpıp kapadı. Yüzü ifadesizdi. Daha önce hiç Vegas'a gitmemiştim. Ağzımın bir kenarı hınzır bir sırıtmayla yukarı doğru çekildi. Görünüşe göre milli olmanın zamanı geldi. 20. bölüm. Bazen kazanır, bazen kaybedersin. Eşyalarımızı toplarken Abby neredeyse hiç konuşmadı. Havaalanına giderken daha da az konuştu. İçimizden biri ona soru sormadıkça boşluğa bakmaktan başka bir şey yapmadı. Çaresizlik içinde boğuluyor muydu, yoksa önümüzdeki mücadeleye mi odaklanıyordu, emin olamıyordum. Otele yerleşirken bütün konuşma işini, sahte kimliğini göstererek Amerika halletti. Sanki aynı şeyi 1000 defa yapmış gibi kusursuz bir performans sergiledi. Büyük ihtimalle de bunu daha önce defalarca yapmış olduğu o an kafama dank etti. O kusursuz kimlik kartlarını aldıkları yer Vegas'tı ve Amerika'nın Abby'nin nelerle başa çıkabileceği hakkında hiç endişe etmemesinin nedeni de daha önce ortada atlatılmış oldukları şeylerdi. Bunların hepsini daha önce görmüşlerdi. Günah şehrinin derinliklerinde hem de. Shapley kendini fazlasıyla belli eden bir turistti. Başını arkaya atmış, aval aval ihtişamlı tavana bakıyordum. Bagajımızı asansöre aldık. Ben de Abby'yi kenara çektim. İyi misin diye sordum. Dudaklarımla alnına dokunarak. Burada olmak istemiyorum dedi, bastırdığı hıçkırıklarının arasından. Kapılar açılınca koridora serili olan halının yumuşak deseni göründü. Amerika ile Shapley bir tarafa gitti. Abby ve ben öbür tarafa. Odamız koridorun sonundaydı. Abby kartını yuvasına sokup kapıyı iterek açtı. Oda epey büyüktü. Ortasındaki büyük boy yatağı bile küçücük gösteriyordu. Bavulu duvara dayadım. Kalın perdeler açılıp Las Vegas Strip'in yoğun trafiğini ve göz kamaştırıcı ışıklarını gözler önüne serene kadar bütün düğmelere bastım. Başka bir düğmeye basınca tavandan zemine uzanan diğer perdeler açıldı. Abby pencereye dikkat etmiyordu. Şöyle bir başını kaldırıp bakmamıştı bile. Bütün o şaşa ve zenginlik onun için yıllar önce anlamını yitirmişti. El çantalarımızı yere koydum ve odayı kolaçan ettim. Güzel odaymış ha. Abby bana sert bir bakış attı. Ne? Tek bir hareketle bavulunu açtı ve başını salladı. Bu bir tatil değil. Burada olmamalısın Travis. İki adımdan arkasındayım ve kollarımı beline dolamıştım. O buradayken farklı olabilirdi ama ben değildim. Hala güvenebileceği, onu geçmişinin hayaletlerinden koruyan biri olabilirdim. Sen nereye, ben oraya dedim kulağına. Başını arkaya göğsüme yaslayıp içini çekti. Gazinoya inmem lazım. Burada kalabilir ya da strip'i gezebilirsin. Seninle sonra görüşürüz, oldu mu? Seninle geliyorum. Yüzüme bakmak için döndü. Orada olmanı istemiyorum Trev. Bunu söylemesini beklemiyordum. Özellikle de o soğuk ses tonuyla. Abby koluma dokundu. Bu hafta sonu 14 bin dolar kazanacaksam konsantre olmam lazım. O masalardayken olduğum kişiyi sevmiyorum ve senin de o kişiyi görmeni istemiyorum, tamam mı? Saçını gözlerinin önünden çektim ve yanağını öptüm. Tamam güvercin, ne demek istediğini anlıyormuş numarası yapamazdım ama en azından saygı gösterebilirdim. Amerika kapıyı vurunca ve çiftler partisine giderken giydiği, kendini yarı çıplak bırakan elbiseyle salına salına odanın içine girdi. Topukluları gökdelen gibiydi ve ekstradan iki kat makyaj yapmıştım. 10 yaş daha büyük görünüyordu. Amerika'ya el sallayıp masanın üstünde duran diğer oda kartını kaptım. Amerika AB'yi geceye hazırlamaya başlamıştı bile. Bu haliyle büyük bir maçtan önce boksörüne motivasyon konuşması yapan bir antrenörü anımsatıyordu. Shapley koridorda durmuş, karşı taraftaki odada kalanların bıraktığı 3 tepsi dolusu yarısı yenmiş yemeğe bakıyordu. İlk ne yapmak istersin diye sordum. Seninle evlenmeyeceğim kesin, ama da komiksin, yürü de aşağı inelim. Asansörün kapısı açıldı ve otel canlandı. Koridor damarları insanlar da kanı gibiydi. Porno yıldızları gibi giyinmiş, grup halinde dolaşan kadınlar, aileler, yabancı ülkelerden gelenler, tek tük karşımıza çıkan bekarlığa veda partileri ve otel çalışanları birbirlerini düzenli bir kargaşa içinde takip ediyorlardı. Çıkışların iki yanındaki dükkanları geçip bulvara ulaşmamız biraz zaman aldı ama nihayet sokağa çıktığımızda gazinolardan birinin önünde toplanmış bir kalabalığa görünene dek yürüdük. Fıskiyeler açılmış, yurtsever bir şarkı eşliğinde bir gösteri yapıyorlardı. Shapley büyülenmişti. Suyun dans edip fışkırmasını izlerken aynı anda yürüyemiyordu sanki. Gösterinin son 2 dakikasını yetişmiş olmalıyız çünkü kısa süre sonra ışıklar loşlaştı. Su azaldı ve hemen dağıldı. Bu da neydi diye sordum. Shapley şimdi sakinleşmiş olan havuza bakmaya devam ediyordu. Bilmiyorum ama etkileyiciydi. Sokakların iki yanına Elvis, Michael Jackson, şov kızları ve çizgi film karakterleri dizilmişti. Hepsi de bir ücret karşılığı isteyenle fotoğraf çektirmeye hazırdı. Bir ara kanat çırpmaya benzeyen bir ses duymaya başladım. Sonra tam olarak nereden geldiğini buldum. Kaldırımdaki birkaç adam ellerindeki deste deste kartları kırıp duruyorlardı. Shapley'e bir kart verdiler. Baştan çıkarıcı bir poz vermiş, gülünç derecede büyük göğsü bir kadının fotoğrafıydı. Fahişelerin ve striptiz kulüplerinin reklamını yapıyorlardı. Şevkli kartı yere attı. Kaldırım o kartlarla kaplıydı. Bir kız sarhoş gülümsemesiyle beni süzerek yanımızdan geçti. Topuklularını elinde taşıyordu. Sallana sallana geçerken ayaklarının altının simsiyah olduğunu fark ettim. Yer pislik içindeydi. Yukarıdaki şaşa ve ihtişamın temeli. Kurtulduk dedi Şevkli. Red Bull ve insanın aklına gelebilecek her türlü içkiyi satan bir sokak satıcısına doğru yürüyerek. İki Red Bull vodka aldı ve ilk yudumunda gülümsedi. Buradan asla ayrılmak istemeyebilirim. Cep telefonumdan saate baktım. Bir saat oldu. Haydi geri gidelim. Nerede olduğumuzu hatırlıyor musun? Ben hatırlamıyorum da. Evet, bu taraftan. Geldiğimiz yoldan döndük. Bir şekilde otelin yolunu bulduğumuza memnun oldum. Çünkü aslında ben de nasıl döneceğimizden tam emin değildim. Strip'te nereye gittiğimizi anlamak zor değildi ama yol üstünde insanın dikkatini dağıtacak çok şey vardı ve Shapley de kesinlikle tatil havasına girmişti. Poker masalarında iyi bir yaradım. Onu orada bulacağımı biliyordum. Karamel renkli saçları gözüme ilişti. Yaşlı adamlarla dolu bir masada kendine güvenerek dimdik oturuyordu. Yanında da Amerika vardı. Kızlar poker bölümünü konuşlanmış, diğer herkese ciddi bir tezat oluşturuyorlardı. Shapley 21 oynanan masayı gösterdi ve vakit geçirmek için bir süre orada takıldık. Yarım saat sonra Shapley kolumu dürttü. Abby ayağa kalkmıştı. Yanık teni, siyah saçlı ve üzerinde takım elbise ile kravat olan bir adamla konuşuyordu. Adamın onun kolunu tuttuğunu görünce anında ayağa fırladım. Shapley gömleğimi tuttu. Dur Travis, adam burada çalışıyor. Bir dakika sabret. Kendine hakim olmazsan hepimizin buradan atılmasına neden olabilirsin. Onları izledim. Adam gülümsüyordu ama Evie'nin tavrı iş kadını gibiydi. Sonra adam Amerika'ya selam verdi. Onu tanıyorlar dedim. Uzaktan neler söylediklerini duyamadığım için dudaklarını okumayı denedim. Tek anlayabildiğim takım elbiseli, kendini beğenmiş, hayırın benimle akşam yemeği yemeyi demesi ve Evie'nin de buraya biriyle geldim diye yanıt vermesi oldu. Shapley bu defa beni tutamadı ama takım elbiselinin Evie'yi yanağından öptüğünü görünce bir iki metre ötelerinde kendim durdum. Seni yeniden görmek güzeldi. Yarın görüşürüz. Saat 5'te olur mu? 8'de gazinodayım dedi. Midem bulanmaya başladı. Yüzüm alev almış gibiydi. Amerika varlığımı fark edip Abby'nin kolunu çekti. Bu da kimdir diye sordum. Abby başıyla takım elbiseliği işaret etti. O Jess Viveros. Kendisini uzun zamandır tanıyorum. Ne kadar uzun zamandır? Poker masasında boş duran sandalyesine baktı. Travis, buna zamanım yok. Gençlere vaaz vermek isteyen rahip numarasını çaktı galiba dedi Amerika, Jesse'nin tarafına flörtöz bir gülümsemeyle bakarak. Bu senin eski erkek arkadaşın mı diye sordum. Anında öfkelenmiştim. Kansas'ta olduğunu söyledin diye hatırlıyorum. Abby Amerika'ya sabrının tükenmekte olduğunu belli eden bir bakış atıp elleriyle çenemi tuttu. Yaşımın burası için yeterince büyük olmadığını biliyor. Trev bana gece yarısına kadar zaman verdi. Abby Amerika'ya sabrının tükenmekte olduğunu belli eden bir bakış atıp elleriyle çenemi tuttu. Yaşamın burası için yeterince büyük olmadığımı biliyor Trev. Bana gece yarısına kadar zaman verdi. Her şeyi sana daha sonra açıklayacağım ama şu anda oyuna dönmem lazım, tamam mı? Dişlerimi sıkıp gözlerimi kapadım. Kız arkadaşım az önce eski erkek arkadaşıyla yemeğe çıkmayı kabul etmişti. Bütün benliğimle tipik Maddox atarını yapmayı istiyordum. Ama Abby'nin şu anda olgun bir erkek gibi davranmama ihtiyacı vardı. İçgüdülerime aykırı davranarak sorun çıkarmamaya karar verdim ve onu öpmek için eğildim. Tamam, seninle gece yarısı görüşürüz. Bol şans. Arkama dönüp kalabalığın arkasından kendime yol açarak ilerlerken Abby'nin sesinin en az iki perde inceldiğini duydum. Beyefendiler, bu ses bana dikkatimi çekmek istediklerinde masummuş izlenimi uyandırmayı umarak küçük çocuklar gibi konuşan o kızları hatırlattı. Şu JS denen herifle neden anlaşma yapmak zorunda olduğunu anlamıyorum diye homurdandım. Gazinoda kalabilmek için olmasın diye sordu Shapley yeniden tavana bakarken. Başka gazinolar var. Onlardan birine gidebiliriz. Travis Abby burada tanınıyor. Bu gazinoya gelmesinin büyük ihtimalle tek nedeni var. Yakalanırsa onu polise ihbar etmezler. Sahte kimliği olsa da güvenliğin onu tespit etmesi uzun sürmez. Bu gazinolar dolandırıcıların tespit edilmesi için para dökmüyorlar mı? Öyledir herhalde dedim suratımı asarak. Abby ve Amerika ile masada buluştuk. Amerika'nın Abby'nin kazandıklarını toplamasını izledik. Abby saatine baktı. Daha fazla zamana ihtiyacım var. 21 masalarını Denemek ister misin? Para kaybetmeyi göze alamam Trev. Gülümsedim. Sen kaybetmezsin güvercin. Amerika başını salladı. 21 onun oyunu değil. Ben biraz kazandım dedim. Ellerimi ceplerime sokarak. 600 kadar alabilirsin. Shapley kendi fişlerini AB'ye verdi. Ben sadece 3 tane kazandım. Hepsi senin. AB için çekti. Teşekkürler arkadaşlar ama hala 5000 eksiğim var. Tekrar saatine baktı ve başını kaldırdığında Jesse'nin yaklaşmakta olduğunu gördü. Nasıl gitti diye sordu Jesse gülümseyerek. 5000 eksiğim var Jess. Daha fazla zamana ihtiyacım var. Yapabileceğim her şeyi yaptım Abby. Kalmama izin verdiğin için teşekkürler. Jesse'nin suratında tedirgin bir gülümseme belirdi. Bu insanlardan en az Abby kadar korktuğu belliydi. Belki de babamı senin için Benny ile konuşturabilirim. Bu Mick'in sorunu. Benny'den ek süre isteyeceğim. Jess başını salladı. Sonucu ne olacağını bilmiyorsun kurabiye. Ne kadar para verirsen ver, eğer borcunu kapatmıyorsa beni peşine birini takacaktır. Ondan mümkün olduğunca uzağa git. Denemek zorundayım dedi Abe. Sesi çaresizlikle çatlamıştı. Jesse bir adım attı. Söyledikleri duyulmasın diye öne eğildi. Bir uçağa bin ve git Abe. Anladın mı? Anladım diye patladı. Jesse içini çekti. Gözlerinde anlayışla karışık hüzün okunuyordu. Kollarını Abe'ye sardı ve saçını öptü. Özür dilerim. Eğer söz konusu olan işimi kaybetmek olmasaydı bir şeyler ayarlayacağımı biliyorsun. Ensemdeki tüyler diken diken oldu. Sadece tehdit edildiğimi hissedip bütün hışmımla birine saldırmak üzereyken gerçekleşen bir durumdu bu. Ben Jesse'nin üzerine atlamadan önce Abby geri çekildi. Biliyorum dedi. Yapabileceğini yaptın. Jesse Abby'nin çenesini parmağıyla kaldırdı. Seninle yarın saat 5'te görüşürüz. Eğilip ağzının kenarını öptü ve ardından yürüyüp gitti. O sırada bedenimin öne eğilmiş olduğunu ve Shapley'nin sıkmaktan bembeyaz olmuş parmaklarla gömleğimi tuttuğunu fark ettim. Abby gözlerini yere kilitlemişti. Saat 5'te ne var dedim. Sesim bastırdığım öfkem yüzünden bıçak gibi kesildi. Jesse kalmasına izin verirse onunla yemeğe çıkacağına söz verdi. Başka bir seçeneği yoktu Trev dedi Amerika. Abby bana özür dileyen büyük gözleriyle baktı. Bir seçeneğin vardı dedim. Daha önce hiç mafya ile işin oldu mu Travis? Duyguların incindiyse üzgünüm ama eski bir arkadaşla bedavaya yemek yemek, Mick'in hayatını kurtarmak için pek de ağır bir bedel sayılmaz. Çenemi sımsıkı kapattım. Daha sonra pişman olacağım sözler söylememek için ağzımı açmayı reddediyordum. Hadi gelin çocuklar, beni iyi bulmamız lazım dedi Amerika. AB kolundan çekerek. Shapeless Strip'te kızların peşinden Benny'nin binasına doğru giderken yanımda yürüyordu. Bu bina parlak ışıkların sadece bir blok uzağındaydı. Ama bütün o şaşanın hiç dokun ve dokunması da istenmeyen bir yerdeydi. Abby durakladı ve büyük yeşil bir kapıya doğru birkaç adım attı. Kapıyı çaldı ve ben de titremesin diye elini tuttum. Kapı açıldığında binanın korumasıyla karşılaştık. Uzun olduğu kadar geniş gövdesiyle de tehditkar, devasa bir siyahi olan korumanın yanında Vegas'ın klişeleşmiş gangster tiplerinden biri duruyordu. Altın zincirleri şüpheyle bakan gözleri ve annesinin yemeklerini fazla yemekten şişmiş bir göbeği vardı. Beni dedi Abigül güçlükle soluyarak. Vay vay artık şanslı 13 değilsin değil mi? Mick bana büyüyünce nasıl bir afet olduğunu söylememişti. Seni bekliyordum kurabiye. Bana yapabileceğim bir ödemen olduğunu duydum. Abby başıyla onaylayınca beni eliyle bizi işaret etti. Onlar benimle geldiler dedi Abby. Sesi şaşırtıcı derecede güçlüydü. Korkarım yol arkadaşların dışarıda beklemek zorunda kalacaklar dedi kapıdaki koruma. Anormal derecede kalın bas bir sesle. Abby'nin kolunu tutup omzumu koruyucu bir duruşla öne çıkardım. İçeriye yalnız girmeyecek, ben de onunla geliyorum. İçeriye yalnız girmeyecek, ben de onunla geliyorum. Beni bir an için beni süzdü. Ardından da korumasına bakıp gülümsedi. Tamamdır. Mick yanında bu kadar iyi bir arkadaşının olduğunu öğrenince mutlu olacak. Peşinden içeriye girdik. Abby'nin kolunu sımsıkı tutmaya devam ediyor. Onunla en büyük tehdidinin korumanın arkasında durmaya dikkat ediyordum. Benny'nin arkasından yürüyüp peşinden bir asansöre bindik ve 4 kat yukarı çıktık. Kapılar açıldığında büyük, mahun ağacından bir masa gözüktü. Benny aksayarak konforlu koltuğuna gidip oturdu ve bize masanın karşısındaki boş sandalyelere geçmemizi işaret etti. Oturdum ama damarlarımda dolanmakta olan adrenalin yüzünden yerimde duramaz haldeydim. Benny'nin masasının arkasındaki gölgelerde duran iki fedai dahil odadaki her şeyi görüp duyabiliyordum. Abby uzanıp elimi tuttu. Ben de güven vermek için elini sıktım. Mick'in bana 25 bin borcu var. Umarım bu meblağın tamamını getirmişsinizdir, dedi Benny bir not defterine bir şeyler karalarken. Aslında Abby duraklayıp boğazını temizledi. 5 bin eksiğim var Benny. Ama tamamlamak için daha bir günüm var. Ve 5 bin de pek sorun olmaz, değil mi? Bu işlerde iyi olduğumu biliyorsun. Abigail, dedi Benny yüzünü buruşturarak. Beni hayal kırıklığına uğratıyorsun. Kurallarımı daha iyi bildiğini sanırdım. Lütfen Benny. Senden 19.900'ü almanı rica ediyorum. Geri kalanını yarın getireceğim. Benny'nin boncuk gibi gözleri Abby'den bana ve sonra yine Abby'ye yöneldi. Fedailer karanlık köşelerinden çıktılar. Ensendeki tüyler yeniden diken diken oldu. Paranın tamamı dışında bir şey kabul etmeyeceğimi biliyorsun. Senin daha düşük bir miktar vermeye çalışman bana bir şeyler anlatıyor. Ne olduğunu bilmek ister misin? Paranın tamamını bulup bulamayacağından emin değilim. Fedailer bir adım daha yaklaştılar. Ceplerini ve giysilerini altına silah olduğunu belli eden şekiller görebilmek için taradım. İkisinde de bıçak vardı ama silah görmedim. Bu botlarında saklı bir tabancanın olmadığı anlamına gelmiyordu. Ama her ikisinin de benim kadar hızlı olmadığından neredeyse emindim. İhtiyacım olduğu takdirde silahı ellerinden alıp kendimizi buradan kurtarabilirdim. Sana paranı getirebilirim beni. Abby sinirden güldü. 6 saatte 8.900 kazandım. Yani bana 6 saat içinde 8.900 dolar daha mı getireceksin? Benim yüzünde şeytani sırıtması belirdi. Yarın gece yarısına kadar zamanı var, dedim. Arkamıza bakıp yaklaşan gölge adamları gözetlerken. Ne yapıyorsun beni, diye sordu Abby. Kasılmıştı. Bu gece Mick aradı. Borcunu senin ödeyeceğini söyledi. Ona bir iyilik yapıyorum. Sana bir borcum yok, dedi sertçe. Beni şişman kısa dirseklerinin ikisini de masanın üstüne dayadı. Mick'e bir ders vermeyi düşünüyorum ve tam olarak ne kadar şanslı olduğunu da merak ediyorum ufaklık. İçgüdüsel olarak Abby'yi de peşimden çekerek sandalyemden fırladım ve onu arkama aldım. Joshua kapının hemen ardında bekliyor, genç adam. Tam olarak nereye kaçabileceğini düşünüyorsun? Travis, diye atıldı Abby. Uzaklaşma şansı bitmişti. Karşımdaki sersemlerden birinin geçmesine izin versem Abby'yi inciteceklerdi. Onu iyice arkama sakladım. Beni umarım adamlarını indirirken sana saygısızlık etmek istemediğimi biliyorsundur. Ama bu kıza aşığım ve ona zarar vermene göz yumamam. Beni yüksek sesle gıdaklanır gibi gülmeye başladı. Hakkını teslim etmem lazım oğlum. Şu kapılardan geçen hemen herkesten daha taşaklı çıktın. Karşılaşacaklarınla ilgili uyarıda bulunacağım. Sağ tarafındaki oldukça iri arkadaşın adı David ve eğer seni yumruklarıyla deviremezse belindeki bıçağı kullanacak. Solundaki adam ise Dane ve benim en iyi dövüşçüm. Aslında yarın bir dövüşü var ve bugüne kadar hiç kaybetmedi. Dikkat et de ellerine bir zarar gelmesin. Sana epey para yatırdım. Dane vahşi, eğlenen gözlerle bana bakıp gülümsedi. Evet efendim. Beni dur, paranı getirebilirim, diye bağırdı Abby. Beni kıkırdadı. Of, hayır, bu iş gittikçe daha da ilginç bir hale geliyor, deyip koltuğuna yerleşti. David üstüme atladı. Sakar ve yavaştı. Daha bıçağın uzanmasına fırsat tanımadan yüzünü doğrudan dizime iterek onu dövüşemez hale getirdim. Sonra o sıçan gibi yüzüne iki yumruk indirdim. Bunun bodrum katında yapılan bir dövüş olmadığını ve Abby ile canımızı kurtarmak için dövüştüğümüzü bildiğimden her yumruğu bütün gücümle savuruyordum. İyi bir duyguydu. Nihayet içimde birikmiş öfkenin tamamı kendine bir çıkış yolu bulmuştu. İki tane daha yumruk ve bir dirseğin ardından David yerde kanlı bir yığın halinde yırtıyordu. Benny başını arkaya savurup histerik kahkahalar atıyor ve cumartesi sabahı çizgi filmlerini izleyen bir çocuğun neşesiyle avcunu masasına vuruyordu. Hadi ama Dane, seni korkutmadı değil mi? Dane daha dikkatli yaklaştı. Profesyonel bir dövüşçü gibi yoğunlaşıp hedefi kilitlendi. Yumruğu yüzüme doğru uçtu ama yana eğilip omzumu bütün gücümle değine geçirdim. İkimiz birlikte arkaya sendeleyerek Benny'nin masasının üzerine kapaklandık. Dane beni kollarıyla kavrayıp yere devirdi. Beklediğimden hızlıydı ama yine de yeteri kadar değildi.
Onu sıkıca yakalamak için fırsat kollarken kısa bir süre yerde boğuştuk. Ama sonra Dane üste çıktı ve ben altında kısılmışken birkaç yumruk atabileceği bir pozisyona geçti. Dane'in husiyelerini tutup kıvırdım. Şoka uğradı ve bağırdı. Benim üste geçmemi sağlayacak kadar durakladı. Üstüne eğilip uzun saçını yakaladım ve yumruklarımı üst üste başının kenarına indirdim. Her darbeyle değinin başı beyninin masasını çarpıyordu. Sonunda ayağa kalkabildiğinde dengede duramıyordu ve başı kanıyordu. Onu bir an için izleyip ardından yeniden saldırdım. Her darbemle öfkemin masına izin veriyordum. Dane yumruklarından bir defa kaçabildi ve yumruğunu çeneme indirdi. Dane bir dövüşçü olabilirdi ama Thomas'ın yumrukları onunkinden çok daha sertti. Bu iş cepte keklikti. Gülümseyip işaret parmağımı kaldırdım. Bu senin tek hakkındı. Ben fedaisinin işini bitirirken Benny'nin kontrol edilemez kahkahaları odayı dolduruyordu. Dirseğimi Dane'in yüzünün ortasına geçirip ayaklarını yerden kestim. Yere düşmeden kendisinden geçmişti. İnanılmaz genç adam. Tek kelimeyle inanılmaz dedi Benny keyifle alkışlayarak. Joshua devasa cüssesiyle kapıyı doldurduğunda hemen Abby'yi tutup arkama çektim. "Bunu halledeyim mi efendim?" diye sordu Joshua. Sesi kalın ama masumdu. Sanki iyi olduğu tek işi yapıyormuş da ikimize de zarar vermek istemiyormuş gibiydi. "Hayır, hayır, hayır," dedi beni. Doğaçlama performansımın etkisinden hala çıkamamıştı. "Senin adın ne?" "Travis Maddox," dedim soluk soluğa. Dane David'in kanlarının bulaştığı elimi pantolonuma sildim. "Travis Maddox, küçük kız arkadaşına yardımcı olabileceğine inanıyorum." "Nasıl yani?" dedim hızla nefes alıp verirken. "Dane'in yarın akşama dövüşü vardı. Onun kazanacağına bahse girip çok para yatırdım ama görünüşe göre Dane daha uzun süre dövüş kazanamayacak. Onun yerini alıp benim için dövüşmeni istiyorum. Eğer kabul edersen Mick'in kalan 5.100 dolarlık borcunu sileceğim." Abby'ye döndüm. "Güvercin, iyi misin?" diye sordu. Yüzümdeki kanları silerek alt dudağını ısırdı. Yüzü çöktü. Gözleri yaşlarla doldu. "Ağlama bebeğim. Benim kanım değil." Beni ayağa kalktı. "Ben meşgul bir adamım oğlum. Tamam mı, devam mı?" "Yapacağım," dedim. "Bana yeri ve zamanını söyle yeter. Orada olacağım." "Brock McMahon'la dövüşüyor olacaksın. Kolay lokma değildir. Geçen sene UFC'den atıldı. Bu ismi duymuştum. Bana nerede olmam gerektiğini söyle yeter." Beni bana yanıt verirken köpek balığı sırıtması yüzüne yayıldı. "Seni sevdim Travis. İyi arkadaş olacağımızı düşünüyorum." "Bundan şüphem var," dedim. Kapıyı Abby için açtım ve binadan çıkana dek yanında onu koruyabilecek bir pozisyonda yürüdüm. Amerika kıyafetimi kaplayan kan lekelerini görünce "Aman Tanrım!" diye bağırdı. "İyi misiniz?" Abby'yi omuzlarından tutup yüzünü süzdü. "Ben iyiyim. Sadece sıradan bir gün işte. İkimiz için de," dedi Abby gözlerini silerken. El ele otele koştuk. Amerika ile Shapley de hemen arkamızdan geliyorlardı. Kan içindeki elbiselerimi fark eden tek kişi asansördeki çocuk oldu. Hepimiz Abby ile ikimizin kaldığı odaya geldik. Üstümdekileri çıkarıp kavganın kirini akıtmak için duşa girdim. Nihayet Shapley "Tanrı aşkına içeride neler oldu?" diye sordu. Suyun altında durmuş geçen bir saat içinde olanları hatırlarken içeridekilerin mırıltılarını duyabiliyordum. Abby'nin bu şekilde gerçek bir tehlike altında olması her ne kadar korkutucu olsa da kendimi Benny'nin fedaileri David ve Dane'in karşısında tamamen serbest bırakmak inanılmaz bir histi. Sanki var olan en iyi uyuşturucu gibiydi. Ayılıp ayılmadıklarını merak ettim. Yoksa Benny onları doğrudan sokağa mı attırmıştı? Üzerime tuhaf bir sükunet çöktü. Benny'nin adamlarını benzetmek yıllardır birikmiş olan bütün öfke ve tükenmişliği bünyemden atmamı sağlamıştı. Ve şimdi kendimi neredeyse normal hissediyordum. "Amerika, onu geberteceğim. O kahrolası orospu çocuğunu geberteceğim," diye bağırdı. Suyu kapatıp belime bir havlu sardım. "Şeyh diye indirdiğim adamlardan birinin yarın akşam bir dövüşü varmış," dedim. "Onun yerine dövüşe ben çıkacağım. Ve bunun karşılığında da Benny, Mick'in borcundan kalan 5.000'i silecek." Amerika ayağa fırladı. Çok gülünç. "Abby, ne diye Mick'e yardım ediyoruz? Seni kurtların önüne attı o. Onu öldüreceğim." Öfkeyle, "Eğer ben elimi daha çabuk tutmazsam," dedim. "Sıraya geçin," dedi Abby. Shapley tedirginlikle kıpırdandı. "O zaman yarın dövüşüyorsun." Başımı bir defa salladım. "Zeros diye bir yerde. Saat 6'da. Brock McMahon'la dövüşüyorum Shape." Shapley başını salladı. "Olmaz, dünyada olmaz. Herif manyağın teki Trev." "Evet," dedim. "Ama kadını için savaşmıyor, değil mi?" Abby'yi kollarıma alıp Başının tepesini öptüm. Hala titriyordu. Sen iyi misin güvercin? Bu çok yanlış. Bu o kadar farklı nedenlerden ötürü yanlış ki. Hangisinden başlasam bilemiyorum. Beni bu gece görmedin mi? Bana bir şey olmayacak. Brock'un nasıl dövüştüğünü görmüştüm. Sağlam ama yenilmez değil mi? Bunu yapmanı istemiyorum Trev. Yani ben senin yarın akşam eski erkek arkadaşınla yemeğe çıkmanı istemiyorum. Sanırım ikimizin de işe yaramaz babanı kurtarmamız için yapması gereken nahoş şeyler var. 17. ayrımın sonu, sayfa 320.